Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik ve sosyal tarihi. Cilt 1. 1300-1600 yılları. Sayfa 172. 8. kaset B yüzü. Bu bağlamda devletin reayanın emeğini münhasıran kendi denetiminde tutmak konusundaki ısrarı özellikle dikkat çekicidir. Özel toprak sahibi bir kişi veya vakıf olabilirdi. Buna karşılık sultan divani hissesini dirlik olarak kendi temsilcilerine yani sipahilere veya başka devlet görevlilerine tevcih edebileceği gibi herhangi bir gözdesini ödüllendirmek için de kullanabilirdi. Ama tabii eninde sonunda toprak sahibinin de devletin de mahsulden aldığı hisse doğrudan üretici olan reaya tarafından her ikisine ayrı ayrı ödenmiş oluyordu. Malikanelerin çoğu zamanla dini vakıflara dönüşüyor, bazen sultan önemli kişilerce kurulan vakıflara kendi divani hissesini de bağışlıyordu. İş fazladan bir bölük vergi daha alınmasıyla orduya bir yardımcı asker donatma yükümlülüğünün yorumlanmasına geldiğinde Osmanlı uleması İslamiyet'in önceki dönemlerine ait dini literatür temelinde konuya tam bir açıklık getirmekte zorlanıyordu. Ebu Suud bu gibi toprakların Müslümanların dominium eminens (parantez içinde rakabe dahil) tüm tam mülkiyeti altında ayrı bir tarımsal arazi kategorisi olduğu görüşündeydi. Dolayısıyla toprak sahibinin hissesi (parantez içinde malikane) bir rant niteliği taşıyordu. Oysa daha eski tarihli uygulamalar bu yorumla çelişmekteydi. İkili mülkiyet sistemi, irsi yerel beylerin mülkiyet hakları ile Osmanlı miri arazi rejimini uzlaştırmaya yönelik bir girişimi ya da birinden diğerine bir geçiş biçimini ifade ediyordu. Bu iki başlı sistemin Amasya, Tokat, Sivas yöresinde yoğunlaşması bir rastlantı değildi. Burası Türkmen diyarıydı, uzun mücadelelerden sonra Osmanlı egemenliğine girmişti. Türkmen boylarının başını çeken aristokratik aileler ile büyük irsi aile mülkleri arazi rejimine damgasını vuruyordu. 1402-1413 arasındaki Fetret devrinde 1. Mehmet kardeşlerine karşı mücadelesinde yerel iktidar sahiplerini kendi yanına çekebilmek için onlara tavizler vermek zorunda kalmıştı. Söz konusu ayrıcalıklar kritik bir anda yapılmış hizmetlerin anısına hürmeten 1. Mehmet'in haleflerince de onaylanmıştı. Buna karşılık daha doğudaki eyaletler Sultan 2. Mehmet'in otokratik yönetiminde fethedilmişti ve buralarda ikili mülkiyet görülmüyordu. Aslında ikili mülkiyet Osmanlılardan çok önce İslam ülkelerinde uygulanan bir düzendi. Osmanlılar bunu almış ve imparatorluklarının batı kesimlerine de uygulamışlardı. Açık bir gerçektir ki ikili mülkiyet sisteminde köylü daha yoğun biçimde sömürülüyordu. Bu feodal mülkiyet kalıntısı hükümetin periyodik arazi tahrirleri ve miri arazi rejiminin yaygınlaşması sonucu 16. yüzyıl boyunca sürekli bir gerilemeye uğradı. 1528'de mülk ve vakıf arazilerin tüm ülkede toplam geliri 60 milyon akçe ya da imparatorluğun 538 milyon akçelik toplam gelirinin %11'i dolayındaydı. Bunun bölgelere göre dökümü için bakınız tablo 32. Tablo 32. Toplam bütçede mülk ve vakıf arazinin payı. Anadolu. Parantez içinde Fırat'ın batısında kalan beyler beylikler. Toplam gelir 129 milyon akçe. Mülk ve vakıf geliri yüzdesi 17. Rumeli. Parantez içinde Tuna'nın güneyindeki topraklar. Toplam gelir 198 milyon akçe. Mülk ve vakıf geliri yüzdesi 6. Güneydoğu. Parantez içinde Diyarbakır Beylerbeyliği. Toplam gelir 22 milyon akçe. Mülk ve vakıf geliri yüzdesi 6. Suriye. Parantez içinde Halep ve Şam Beylerbeylikleri. Toplam gelir 51 milyon akçe. Mülk ve vakıf geliri yüzdesi 14. Kaynak Barkan 1953-1954 sayfa 277. Tarihsel olarak Osmanlı Devleti'nin baştan beri en önemli sorunlarından biri çeşitli arazi türlerinin statüsünü tanımlamak, kontrol altında tutmak ve korumaktı. Toprak üzerindeki denetimin derecesi devlet ile imparatorluğun önde gelen aileleri arasındaki kuvvet ilişkilerini belirlediğinden miri araziye karşı mülk ve vakıf arazi sorunu büyük önem taşıyordu. İmparatorluğun önde gelen aileleri derken yalnız yeni oluşan Osmanlı askeri ve ulema sınıflarına mensup aileleri değil, aynı zamanda Osmanlıların ilk fütuhat dönemlerinde muhafaza ettiği yerli gayrimüslim senyor ailelerini de kastediyoruz. Devlet ile önde gelen bu aileler arasında patlak veren krizler toprağın ve köylülerin kontrolü etrafında dönüyordu. Bağımlı aile emeği olarak örgütlenmiş üretken köylü emeği olmaksızın tek başına toprak pek bir şey ifade etmiyordu. Bu krizler devletin yani sultan ile merkeziyet yanlısı bürokratlarının mülk ve vakıflarda ifadesini bulan köklü çıkarlara karşı toprakta devlet mülkiyeti ilkesinin üstünlüğünü canlandırma girişimlerinden doğuyor. Devletin askeri ve ulema sınıflarının toprak ve reaya üzerindeki kontrolünü zayıflatmaya veya kırmaya kalkıştığı dönemlere denk düşüyordu. Tarihsel olarak saptanabilen bu krizlerden biri daha 1. Murat döneminde parantez içinde 1362-1389'da uç vermiş ve 1. Bayezid döneminde 1389-1402 döneminde hız kazanmıştı. İlk merkeziyetçi bürokratik imparatorluğun 1402'de çökmesi, feodal toprak egemenliğinin de yeniden tesis ve konsolide edilmesi anlamına gelmiştir. Daha önce de gördüğümüz gibi bu mücadelenin en dramatik sahnesi 2. Mehmet'in saltanat döneminde 1451-1481 döneminde merkeziyetçi Osmanlı İmparatorluğu'nun tekrar yükselmesi tarihine rast geldi. 1. Selim 1512-1520 ve 1. Süleyman 1520-1566 gibi otoriter sultanların birbirini izlemesiyle Miri'ye karşı mülk ve vakıf kavgası güçlü askeri ve ulema zümrelerini hareketlendirdi. Nihayet merkeziyetçi bürokrasi toprakta devlet mülkiyetine, daha doğrusu tahıl ekilen alanların ve köylünün tam olarak devlet denetimine alınmasına destek bulmak için aynı şeriat ilkelerine yöneldi. Miri'den kaçışın başlıca yöntemi kadı mahkemelerince düzenlenen toprak satışları olduğundan devlet bürokrasisi de dikkatini bu noktada topladı. 1. Selim ve 1. Süleyman dönemlerinde her zaman devlet politikalarına arka çıkan Şeyhülislam İbn Kemal, devlet mülkiyetindeki araziye ilişkin hukuk ilkelerini şöyle özetlemişti. Ne tımar sahibi, parantez içinde sipahi ve ne de toprağa ekip biçen kişi, parantez içinde köylü, toprağın kendisine ve rakabesine temellük etmediğinden toprağı satamaz, bağışlayamaz veya vakıf yapamaz. Bununla birlikte toprağın kiralanması, devir ya da feragına cevaz vardır ve sultanın kanununa göre tasarruf hakkının devir ve ferag yoluyla satışı veya erkek evlatlara bir miras olarak intikali de mümkündür. Sayfa 175. Arazi tahrirleri. Tahrir işlemi ve tahrir defterleri. Fethedilmesi tasarlanan topraklara ilişkin hazırlık raporları dikkatle incelendiğinde görülür ki, hükümdarın ve bürokrasisinin birinci sorusu, söz konusu bölgeden ne kadar gelir elde edilebileceğiydi. Nitekim fetihten sonra yapılan ilk iş de elde edilmesi mümkün bütün gelir kaynaklarının araştırılıp deftere kaydedilmesi oluyordu. Aslında hanedanın itibarı ile maddi kazanç ihtiyacı Osmanlı fütühatının sürekliliğini güdüleyen başlıca iki etmendi. Tabii bu fetihler aynı zamanda İslami ideolojiden ve cihat yoluyla meşruluk arayışından da güç almaktaydı. Arazi tahrirlerinin amacı tahrir eminlerine verilen talimat, tahrir nişanları ile sonraki defter mukaddimelerinde açıkça belirtilmektedir. Orada ifade edildiğine göre tahrir reayayı yerel askerilerin dayatmaya çalıştığı keyfi uygulama ve suistimallere karşı korumak amacıyla yapılan genel bir teftiş biçiminde yürütülecektir veya yürütülmüştür. Bu reayanın yani vergilendirilebilecek nüfusun himaye edilmesi gerektiğini vurgulayan bir politika beyanıydı. Ama aynı zamanda tahririn nihai hedefinin bütün vergi kaynaklarının kaydedilip değerlendirilebilir hale getirilmesi, vergi kaçırma faaliyetinin açığa çıkarılması ve her türlü vergi muafiyetinin gözden geçirilmesi yoluyla kamu gelirlerinin arttırılması olduğu da ifade ediliyordu. Yönetimin bu iki temel kaygısı sözünü ettiğimiz belgelerin her satırına sinmiştir. Bu iki hayli çelişkili hedefi birbiriyle bağdaştırmak için de sultan, bütün vergilerin yürürlükteki kanunlar ve kadim gelenekler çerçevesinde adil olarak tarh ve tahsil edilmesini buyurmaktadır. 1574'te tahrir emini Ömer Bey, tahririni tam bir adaletle gerçekleştirdiği, verdiği hükümlerle tımar sahibi askeriler kadar köylüleri de hoşnut ve müteşekkir kıldığı için takdir ve taltif edilmişti. Ve hemen aynı bağlamda Ömer Bey'in çabalarının hazine açısından da kazançlı olduğu kaydediliyordu. Yeni fethedilen bir ülke veya bölgede ilk tahrir, Osmanlı İmparatorluğu'na ilhak edilmesine karar verildiği ve tımar sistemi kurulmak üzere olduğu zaman yapılırdı. Bu noktada her türlü gelir kaynağı saptanır ve ayrıntılı biçimde defteri mufassala kaydedilirdi. Sonra bu gelirler askeri sınıf mensupları esas olarak da söz konusu toprakların fethine katılan sipahiler arasında paylaştırılırdı. Bunlar da genellikle daha tımar almamış ya da civardaki diğer Osmanlı sancaklarında timarlarından azledilmiş sipahiler olurdu. Ancak tımar dağıtımında öncelik Yeniçeriler dahil Sultan'ın Kapıkulu ordusunun seferde yararlılık gösteren mensuplarına aitti. Bütün bunlar askeri sınıfa mensup çeşitli kesimlerin fethedilecek diyarlardan timar edinme hırsının iteklediği Osmanlı yayılma dinamizmini açıklayan hususlardır. Tahrir, gelirlerin askeriler arasında bölüşülmesinin ön koşuluydu. Dağıtımın aldığı biçim ise ayrı bir defteri icmalde özetlenirdi. Burada timar, ziyamet ve has olmak üzere her üç kategoriden dirlikler yer alır, her birinin konumu, vergi mükellefi sayısı ve gelir tutarı kısa notlar halinde gösterilirdi. Fetihten sonra yapılan tahrirlerin ayrıntılı tasvirine bir örnek 1572 tarihli Kıbrıs tahriridir. Merkezi yönetim ile tahrir görevlileri arasındaki yazışmalardan hükümetin köylülerin hoşnutluğunu sağlamayı arzuladığını ve aynı zamanda adadaki gelir kaynaklarını korumayı mümkünse arttırmayı umduğunu anlıyoruz. Bu kaygı daha fetihten önce İçili Sancak Bey'ine gönderilen fermanda halkın gönlünü kazanmak için elinden geleni yapmasını, sultanın ada fethedildiği takdirde yerli köylü nüfusa hiçbir şekilde zarar gelmeyeceği, kendilerinin ve ailelerinin malına mülküne dokunulmayacağı yolundaki vaadini halka iletmesini bildiren ifadelerde açıklanmıştır. Dönemin batı kaynaklarından biri 50 bin küsur serfin parantez içinde Paroikoi veya Parici Türklerin safına geçmeye hazır olduğunun sanıldığını yazıyordu. Dipnot. Aktaran Hil 1948 3 sayfa 842 not 2. Osmanlı kaynaklarındaki serf sayısı tahmini ise 80 bindir. Bakınız İnalcık 1969 B sayfa 20. Askeri harekat sırasında çok sayıda ova köylüsü dağlara sığınmış Masareya ve Mazoto bölgelerindeki 76 köyde hiç çiftçi kalmadığı görülmüştü. Bu nüfus geri gelmediğinden hükümet Anadolu'dan getirdiği çiftçileri toprağa yerleştirmek suretiyle vergi kaynaklarını restore etmek gibi önlemlere başvurdu. Osmanlı devlet temsilcilerine de Rum serflere güven vermeleri sıkı sıkıya tembih edildi. Henüz tahrir işlemi sürerken çıkarttığı bir fermanda sultan arzum diyordu. Herkesin kafası endişe ve tedirginlikten arınmış olarak günlük işi ve gücüyle meşgul olmasını ve adanın eski refah düzeyine tekrar kavuşmasını sağlamaktır. Zulüm ve teaddi yoluyla reayanın topraktan kaçıp dağılmasına sebep olanların hadleri bildirilecektir. Tahrir başlamıştı. Köylerin ve sakinlerinin sayımını yaparken diyordu bir Rum kaynağı, paşa adanın krallık hazinesine ne kadar gelir temin etmiş olduğunu saptamak için Latin yöneticilerinin defter ve hesaplarından yararlanıyordu. Beylerin ve yukarı sınıfların köleleri olup kendileri toprak sahibi olamayan ve gerek şahısları gerekse çocukları efendilerinin malı sayılan Parici ile Perpiriari egemenlikleri altında huzur ve özgürlük bulmayı umdukları Türklere her fırsatta yardım etmekten geri durmuyorlardı. Bütün gelir kaynaklarını malikaneleri, köyleri ve hatta her bir köydeki ailelerin ve evlerinin tüm ayrıntılarını paşaya ve tahrir heyetine tek tek bildiriyorlardı. Sultan, ada halkının fethi öncesi düzenlemelere mi yoksa civardaki diğer Osmanlı sancaklarında uygulanan Osmanlı kanunlarına mı tabi olmak istediklerini sordurttuğunda, Frank egemenliği döneminin serflik koşullarından kurtulma umudundaki köylüler Osmanlı uygulamalarını kabullenivermişlerdi. Tahrir eminlerine verilen talimata bakılırsa tespit ve kayıt işlemleri şu şekilde yürütülürdü. Sultan, itibarlı ulema ya da dürüstlüğü ve adaletiyle ünlü bürokratlar arasından işi bilen bir tahrir emini tayin eder, eline gerekli her türlü yetkiyle donatan özel bir belge, parantez içinde nişan verir, tebaası ile kadı dahil bütün yerel makamlara da görevinin ifasında emine itaat edip yardımcı olmalarını emrederdi. Tahrir nişanında izlenecek prosedür ayrıntılı olarak anlatılırdı. Tahrir emini inceleme ve araştırmalarına mahallinde, gerçek durumu bir önceki tahrir defterinde okuduklarıyla karşılaştırarak başlardı. Örneğin bir köye geldiğinde köyün yaşlılarını, vakıf mütevellilerini ve askerileri ellerindeki bütün belge ve senetlerle birlikte huzuruna çağırırdı. İlk olarak her köylünün elindeki toprak itibariyle statüsü gözden geçirilir ve çift resmi bağlamında ödemesi gereken vergiler saptanırdı. Tek tek her timar veya ziyamet sahibinin kendi bağımlı reayasını vergi mükellefi olacak konumdaki yetişkin oğullarıyla birlikte tahrir emininin önüne çıkarması gerekiyordu. Deftere yazılmaktan kaçma girişimleri hayli sık olduğundan sipahiler bu konuda uyarılırdı. yaşı tutmayanları kaydettirdiği ya da Osmanlı tebaasından aslında vergilendirilmesi gereken herhangi birini yasakladığı anlaşılan sipahiler cezalandırılıp azledilir. Buna karşılık tahrir eminini ek gelir kaynaklarından haberdar eden sipahiler ödüllendirilirdi. Pratikte özellikle göçerler arasında deftere yazılmamak için kitlesel kaçış olayları görülüyordu. İsyan ve tahrir eminine saldırı örneklerine de rastlanıyordu. Arnavutluk'taki uzun direniş 1431-1432 tahririnin ardından patlak vermiş ve 1468'de İskender Bey ölünceye kadar sürmüştü. Orta Anadolu'daki Türkmenler 1527'de tahrir eminini öldürmüş ve Kayseri ile Ankara arasındaki geniş bir alanda ayaklanmışlardı. Tahrir defterleri sadece askerilere tahsis edilecek kaynaklar için bir kütük ve referans kaynağı değildi. Aynı zamanda bir toprak ve nüfus statü defteriydi. Yani bir sonraki tahrire kadar arazinin, kişilerin ve grupların toplumsal konumu ile vergi yükümlülüklerini belirliyordu. Evli olduğu ve belirli bir çiftliğe ekip biçtiği deftere yazılan köylü, cezayı göze almaksızın bir daha kayıtlı statüsünden ve beraberinde getirdiği yükümlülüklerden sıyrılamazdı. Kural olarak raiyet toprağını terk edemez veya ekip biçmekten vazgeçemez, boz bırakamaz ya da çiftini bozamaz. Bir şehir veya kasabaya göçüp şehirli statüsü almaya kalkışamazdı. Bütün bir çiftlik birimine, parantez içinde tam çift, tasarruf eden evli köylüler bir çiftlik biriminin yarısına, parantez içinde nim çift, tasarruf edenler, topraksız ya da çok az toprağı olan evli veya bekar köylüler hep ayrı kategoriler halinde kaydedilirdi. Böylece çift resmi sistemi çerçevesinde sınıflara ayrılan köylülerin kaydı tamamlandığında tahrir emini, son 3 yılın rekoltesi temelinde mahsulden aynen alınacak öşür toplamlarını saptardı. Buğdayın, arpanın ve benzeri tarla ürünlerinin değerleri ise daha sonra sultan her tahıl türünün sabit bölge fiyatını açıkladığında saptanırdı. Devlet gelirleri için olduğu kadar kırsal ekonomi ve nüfus içinde büyük önem taşıyan bu ortalama bölgesel fiyat, yılın birbirini izleyen 3 ayrı dönemindeki fiyatlar temelinde yerel kadı aracılığıyla saptanırdı. Tahrir nişanında bütün vergi muafiyetlerinin dikkatle incelenmesi ve yeni defterlere geçirilmesi buyurulurdu. Merkezi hükümetin özellikle titizlendiği bir meselede tahrir sırasında terk edilmiş köy, parantez içinde mezra ve çiftliklerin ihya edilmesi sorunu idi. Sahiplerinin bırakıp gittiği topraklar daha sonra olası kiracılar arasında açık arttırmaya çıkarılırdı. Köylü çiftlikleri ile tek tek tarlalarının belirlenmesini mümkün kılmak amacıyla daima yerel isimler ve bazen ikinci isimlerde dikkatle kaydedilirdi. Böylece tahrir defterleri merkezi yönetimin reayayı ve köylü çiftliklerini oldukça yakından sıkı bir şekilde denetlemesini sağlıyordu. Çift resmi ile öşürden sonra üçüncü önemli vergi kategorisi resimlerdi. Parantez içinde rüsum. Bunlara bağlardan, tahıl değirmenlerinden, çırpıcı değirmenlerinden, arı kovanlarından ve balıkçılıktan alınan vergiler ile pazar bacları, gerdek resmi, tapu resmi ve çeşitli para cezaları dahildi. Tahrir emininden bunlardan her birinin bölgeden alınacak toplam miktarını nüfus büyüklüğü ile ekonomik koşullara göre belirlemesi beklenirdi. Dördüncü vergi kategorisi avarız-ı divaniye yani devletin olağanüstü salmalarıydı. Hem kentsel hem kırsal nüfustan alınan bu vergiler için emin veya kadı gerek her bir reaya katmanını gerekse avarızdan muaf tutulanları ayrı ayrı saptar ve kaydederdi. Devlet için madenlerde ya da miri arazide çalışmak veya köprüleri, dağ geçitlerini, parantez içinde derbentleri, beklemek gibi herhangi bir daimi hizmet yükümlülüğü olan reaya olağanüstü vergilerden muaf tutulurdu. Asıl yerleşim veya hizmet alanlarını terk etmiş oldukları görülen reaya, yeni yerlerine gelip konmalarının üzerinden en az 10 yıl geçmemişse orada deftere kaydedilmez, eski hizmet yerlerine zorla geri götürülmeleri gerekirdi. Özellikle dikkat çekici bir nokta, emin köylü çiftliklerine, parantez içinde çiftlik veya baştina ya tasarruf eden bekar erkeklerin evli reaya olarak tasnif edilmeleri gerektiğini göz önünde bulunduracaktır deniyordu. Demek ki vergi yükümlülüğünün belirlenmesinde tayin edici faktör toprak birimiydi. Çiftlik sahipleri yükümlülükleri vergi ve hizmetleri açısından daima birer hane muamelesi görüyordu. Deftere yazılmanın halk içinde, hükümet içinde ne kadar önemli olduğunu göz önünde bulundurarak sultan, tahrir eminine son derece dikkatli ve titiz hareket etmesini, tarafsızlıktan ayrılmamasını ve rüşvet almamasını ihtar ederdi. Emin, vergilendirme, toprak tasarrufu, dokunulmazlıkların yasallığı, vergi muafiyetleri ve başka durumlar hakkında her türlü soruşturmayı eksiksiz yapmaya yetkiliydi. Toprak tasarrufuna ve kişilerin statüsüne ilişkin yerleşmiş ilkelerin uygulanmasından sorumlu olan ve merkezi yönetimle sürekli görüş alışverişi içinde bulunan Emin, tahrir sırasında karşısına çıkan her somut durumu inceleyip karara bağlamak hakkına sahipti. Deftere kaydedildiği şekliyle onun hükümleri kanun gücündeydi. Gerektiğinde tartışmalı konuların listesini çıkarır, parantez içinde kaziyeler defteri ve nihai merci olarak sultanın kararına başvururdu. Tahrir emininden eski örf ve adetlere göre pazar bahçeleri ile diğer yerel resimlerin oranını, ölçülerini, ne zaman toplandıklarını ve benzeriyi araştırıp kaydetmesi de istenir. Ancak tabii çift resmi ve öşür gibi temel Osmanlı kırsal vergileriyle bağlardan, sebze ve meyve bahçelerinden, değirmenlerden ve arı kovanlarından alınacak resimlerin evlenme ve tapu harçları ile para cezalarının oranı ya da tarifeleri ve tahsilat yöntemleri sultan tarafından çıkartılan genel kanunnamelerde belirtilmiştir. Bu çerçevede Emin, tahririni yaptığı sancak ölçeğinde geçerli bir yönetmelik taslağı veya kanunname hazırlar. Bu sancak kanunnamesi her türlü vergiyi düzenler ve aynı zamanda reaya ile sipahiler ve merkezi hükümetin temsilcileri arasında ya da askerilerin kendi aralarında sık sık baş gösteren anlaşmazlık konularına ilişkin hükümleri içerirdi. Bundan sonra yerel kadının çeşitli anlaşmazlıklarda vereceği kararlarda bir rehber ya da hukuki metin olarak söz konusu kanunname temel alınırdı. Böylece bu sancak veya liva kanunnameleri öncelikle Osmanlı tarımsal sektörünün vergi ve statü bakımından düzenlemesini sağlayan temel kanunlardı. Tahrir defteri ile o sancak için düzenlenen yönetmelik taslağı veya kanunname incelenmek ve nihai olarak onaylanmak üzere sultana, daha doğrusu merkezi divan kalemlerine sunulurdu. O andan itibaren bireylerin statüsünü, vergi yükümlülüklerini, nerede ikamet ettiklerini ve edeceklerini ve benzeri hep defter belirlerdi. Bir kere deftere yazılanlar daha sonra tekrar düzenli aralıklarla teftiş görürlerdi. Açıktır ki merkezi yönetim gelir kaynakları bunlardan yararlananlar, toprağın ve reayanın statüsü ya da eski ve yeni dokunulmazlıklar gibi konularda zaman içinde meydana gelen değişikliklerden haberdar olmak ihtiyacındaydı. Bir dönemden diğerine köylülerin sayısı artar, yeni yeni vergilendirilebilir köylü kuşakları oluşur, aynı zamanda ekilen arazi genişler ve yeni yerleşimler ortaya çıkardı. Bütün bu gelişmeler reayanın statüsü ile vergi yükümlülüklerini güncelleştirmeyi amaçlayan yeni bir tahririn yapılmasını gerektirirdi. Bir kere daha tahrir nişanları ile defter mukaddimelerinde yer alan talimat edildiği gibi yıllar geçtikçe ürünler ve sayılar değişiyor, nüfus artıyor veya azalıyor, mevcut kural ve adetler değişiyor veya yozlaşıyor. Dolayısıyla hataları, haksızlıkları ve hazinenin gelir kaybını önlemek açısından yeni bir tahrir kaçınılmaz oluyordu. İki tahrir arasındaki sürede vergilendirilebilir yaşa erişen genç köylülerden ya da yeni tarıma açılan veya tekrar ekilip biçilmeye başlayan topraklardan sağlanan fazladan gelirler, kâh timar sahipleri, kâh devleti temsil eden başka kişilerce toplanıp alıkonurdu. Bu yüzden 10, 15 veya 20 yıllık fasılalarla teftiş amaçlı ya da bazen yeni fetihler, isyanlar veya büyük çaplı nüfus hareketleri gibi olayların etkisini saptamaya yönelik tahrirlerin yapılması tavsiye edilirdi. 1430-1432 yıllarında sonuçlandırılan tahrirler, Balkanlardaki önemli fetihlerin ardından bir de Selanik'in zaptıyla, 1455 dolayındakiler İstanbul'un fethiyle, 1528 dolayındakiler de Macaristan'ın istilasıyla ilişkilendirilebilir. Bazen girişilmiş bulunan tahrirle ilgili noksan ve şikayetler yüzünden derhal yeni bir tahrir yapılması emredilir ve yeni atanan bir tahrir emininin yönetiminde tamamlanırdı. Köylülerin sayısı ve ekilen arazinin büyüklüğü zamanla değiştiğinden timar sahiplerinin köylülerden vergi olarak topladığı gelir de pratikte değişikliğe uğrar, timarlıların gerçek gelirinde önemli bir düşüşün sundukları askeri hizmetin kötüleşmesine yol açması ihtimali yeni bir tahrir ile gerekli uyarlamaların yapılmasını zorunlu hale getirirdi. Yeni tahrirlerde köylü hane halklarının tasarrufundaki yeni çiftlik birimleri ve tahmini vergi gelirleri, ek artışlar, parantez içinde ziyade, ifraz başlığı altında ayrıca kaydedilirdi. Tabii bu gibi artışların kapsamlı dökümü önceki tahrir sırasında yapılmış atlamaları daha sonra meydana gelen bir büyümeyi ya da her ikisini yansıtıyor olabilir. Ama beklenmedik derecede yüksek bir artış gözlendiğinde bunun gerçek bir ekonomik gelişmeden kaynaklanıyor olması daha muhtemeldir. Sultan öldüğünde bütün belge ve senetler yeni sultan tarafından onaylanıncaya kadar hukuken geçersiz duruma düştüğünden aslında her yeni sultan tahta çıktığında imparatorluk çapında genel bir teftiş ve tahrir yapılması beklenirdi. Bazen bir tahririn hatırı sayılır bir gelir fazlası bulmayı taahhüt eden birine emanet edildiği de olurdu. Gerileme döneminde bazı bölgelerin gelir kaynaklarında düşüş görüldüğünden hükümet ya böyle kişileri tahrir emini tayin ediyor ya da tahrir yenilemekten bütünüyle vazgeçiyordu. Bu takdirde eski defterler bu uygulamanın beraberinde getirdiği bütün tutarsızlık ve haksızlıklara karşın vergi tarhında esas alınmaktaydı. Osmanlı tahrirleri çağdaş anlamda birer kadastro değildir. Bununla birlikte İngiliz tarihindeki Domesday Book'u andıran Osmanlı arazi ve nüfus kayıt sistemi pratikti. İşlevseldi ve ortaçağ koşullarında zaten tümüyle olanaksız olan sistematik bir kadastro taramasını gereksiz de kılıyordu. Kadastro uzun ve pahalı bir süreç olmasının yanı sıra ekstansif tahıl tarımı koşullarında hiç de pratik değildi. Sadece tam ve yarım çiftlik birimlerine tasarruf eden köylü hanelerini saymak suretiyle yönetim, toprağın da nüfusun da boyutlarını ve potansiyel vergi gelirini kestirebiliyordu. Tam ve kesin ölçümler ya bağlık arazi gibi değerli topraklarda ya da ancak çok ciddi bir anlaşmazlık halinde gerçekleştirilir. Böyle bir olay gündeme geldiği takdirde yerel kadının gözetimi altında standart bir ölçü ipi kullanılarak mesaha alınır ve gerekli bütün ayrıntılar nihai bir belgeye işlenirdi. 16. yüzyılda esas tahrir ve kayıt biriminin kadının hukuki yetki alanı yani kada veya kaza olmasına karşılık her sancak için ayrı bir tahrir defteri düzenleniyordu. Daha erken dönemlerde Osmanlılar genellikle fiziksel ve ekonomik faktörlerin belirlediği fetih öncesi idari sınırlara bağlı kalmışlardır. Özetle İstanbul ve Ankara'daki Osmanlı arşivlerinde muhafaza edilebilmiş 2000 kadar cildi kapsayan tahrir defterlerinde imparatorluk ölçüsünde yalnız yetişkin erkek nüfus veya hane sayısı değil, tasarruf edilen topraklar, ürün türleri ve miktarları vergi ve resimlerde kaydedilmiş bulunmaktadır. Dipnot. Bu tahrirlere ilişkin geçici bir döküm denemesi için bakınız Lowry 1980 sayfa 46, 54, 55. Tahrir defterlerinden birçoğunun tıpkı basımı, çevrim yazısı, parantez içinde transkripsiyonu ve veya çevirisi yayınlanmış bulunmaktadır. Bunlar için bakınız Türkolojischer Anzeiger, Türkoloji Annual, Viyana. Osmanlı tahrir sistemi çift hane sisteminin temeli ve uygulama aracı olarak düşünülmüştür. Tahrir defterlerindeki veriler bu sistemin icapları çerçevesinde yorumlanmalıdır. Günümüz tarihçilerinin bu defterlerden hareketle kesin nüfus ve üretim istatistikleri çıkarmaya kalkışmaları biraz fazla iddialı gözüküyor. Yine de tahrirde kullanılan usuller ile sözü edilen terim ve ölçülerin kesin tanımını bildiğimiz takdirde Osmanlı sayım ve yazım işlemlerinin geçerli olduğu uçsuz bucaksız alanların oldukça güvenilir bir tablosunu çıkartabiliriz. Nitekim elimizde mevcut tahrir defterleri kuzeyde Macaristan, Slovakya ve Kamaniçe Podolya'yı, parantez içinde Polonya'da Kamieniec-Podolski yöresini, imparatorluğun çekirdek bölgeleri olarak Balkanları, Anadolu'yu ve Doğu Akdeniz adalarını, doğuda Gürcistan'ı ve Tebriz'i, güneyde ise Suriye, Filistin ve Irak'ı kucaklamaktadır. Bu muazzam koleksiyon, Osmanlı egemenliğindeki bölgelerin toplumsal ve ekonomik yapısına ilişkin biricik ayrıntılı kaynaktır. Tahrirlerin her bölge için dönem dönem tekrarlanmış olması demografik ve ekonomik değişimi izlememize olanak vermektedir. Ancak bu malzemenin yalnızca 16. yüzyıl için eksiksiz sayılabileceğini unutmamalıyız. Osmanlı çift hane sistemi en gelişkin düzeyine tahrir ve defter tutma usulleri de nihai mükemmeliyete bu yüzyılda ulaşmıştı. Osmanlı İmparatorluğu'nun merkeziyetçi altın çağının da bu gelişmelerle çakışmasına şaşmamak gerekir. Beylerbeyliklerin birçoğunda tahrirler 16. yüzyılda güçlü bir iskan olayıyla birlikte ekilen arazinin genişlediğini, terk edilmiş köy ve çiftlik sayısının azaldığını, marjinal toprakların tarıma açıldığını, köy ve kasabaların gerek gelirinin gerekse nüfusunun arttığını, sonuç olarak gelir kaynaklarında hatırı sayılır bir büyümenin yaşandığını ortaya koymaktadır.